Ayrım 45.
Zelyadnikov atın her bir adım atışıyla başı sallana sallana usulca "Ah çok fenayım" dedi. "Sus, sana bakmak da bizim için kolay değil." diye Fomin kabaca onun sözünü kesti. Hetman şosesinin yakınında atların ayakları dibinden bir toy kuşu fırlayıp havalandı. Kuşun kanat sesleri Zelyadnikov'u dalgınlığından sıyırdı. "Kardeşler, indirin beni atımdan," dedi. Koşelev ile Çumakov onu dikkatle eğerin üstünden kaldırdılar, ıslak otların üzerine yatırdılar. "Bir bakalım şu ayağına, çöz pantolonunu," dedi Çumakov yanına çömelip. Zelyadnikov'un bacağı korkunç şişmişti, pantolonunun geniş paçasını olduğu gibi dolduruyordu. Pürüzsüz, gepgergin deri ta kasığına kadar parlak, koyu menekşe bir renk almıştı. Dokununca ele kadife gibi gelen benekler vardı üstünde. Buna benzer benekler de ama onlar daha soluktu, esmer, içeri çökük karnında görülüyordu. Yaradan pantolonunda kuruyan kandan iğrenç bir çürüme kokusu saçılıyordu. Çumakov burnunu tıkayıp yüzünü buruşturdu. Arkadaşının bacağını gözden geçirirken içini kavrayan mide bulantısını güç tuttu. Sonra Zelyadnikov'un aşağı düşük, mor göz kapaklarına baktı dikkatle. Fomin'le bakışıp "Galiba kangren olmuş," dedi. "Ya, durumun kötü Vasil Zelyadnikov. Çok kötü, çok. Ah Vasya, Vasya, nereden de geldi bu senin başına?" Zelyadnikov hızlı hızlı soluk alıyordu. Cevap vermedi. Fomin ile Gregor bir emir verilmiş gibi atlarından indiler. Yaralının yanına geldiler. Bir süre orada hareketsiz uzandı. Sonra ellerine dayanıp doğruldu, oturdu. Kan çanağına dönmüş gözlerle baktı onlara. Bakışlarında kadere boyun eğmiş sert bir ifade vardı. "Kardeşler, öldürün beni. Bu dünyada yaşamıyorum artık ben. Bittim. Hiç gücüm kuvvetim kalmadı." Yine sırt üstü uzanıp gözlerini yumdu. Fomin ile öbürleri bunu bekliyorlardı. Fomin Koşelef'e kısaca göz kırptı. Başını çevirdi. Koşelef bir şey demeden silahını omzundan aldı. Çumakov'un dudaklarına baktı. "Vur!" sözünü işitmekten çok dudakların hareketinden çıkardı. Çumakov yana çekilmişti. O sırada Zelyadnikov gözlerini açtı. Kesin konuştu. "Buradan." Elini kaldırıp parmağıyla burnunun direğini gösterdi. "Buradan vur. İş hemencecik bitsin gitsin. Benim köye yolunuz düşerse karıma söylersiniz nasıl olduğunu. Söyleyin ona, beni beklemesin." Koşelev tüfeğinin mekanizmasıyla pek bir uzun boylu uğraşır gibiydi. Zelyadnikov göz kapaklarını düşürüp eklemeye vakit buldu. "Yalnız karım var. Çocuklarım yok. Bir çocuk doğurduydu ama ölü doğdu. Bir daha da olmadı." Koşelev iki kere tüfeğini kaldırdı, yine indirdi. Gitgide sararıyordu. Çumakov öfkelendi. Omzuyla iteledi onu bir yana. Silahı elinden kaptı. "Madem yapamayacaksın, alma üstüne enik," diye haykırdı boğuk bir sesle. Kasketini çıkarıp saçlarını düzeltti. "Çabuk ol," dedi Fomin, bir ayağını üzengiye geçirirken. Çumakov söyleyeceği kelimeleri arayarak yavaş yavaş usulcana konuştu. "Vasil, Allah'a ısmarladık. Beni de, hepimizi de bağışla, İsa aşkına. Öbür dünyada yine karşılaşacağız. Orada tartacaklar günahlarımızı. İsteğini karına söyleriz." Bir cevap bekledi ama Zelyadnikov susuyordu. Ölümünü beklerken yüzü sarardı. Yalnız güneşten ağarmış kirpikleri kıpırdıyordu. Rüzgardan kıpırdar gibi. Ceketinde bir kırık düğmeyi iliklemeye çalışan sol elinin parmakları ağır ağır oynuyordu. Hayatında çok ölüm görmüştü Gregor. Zelyadnikov'un ölümünü görmeye kalmadı. Bir acele yürüdü, dizginlere asılıp atını da ardından sürükleyip götürdü. Silah sesini kurşun kendi kafasında patlayacakmış gibi o duyguyla bekliyordu. Her bir saniyeyi saydı yüreği. Ansızın arkasında keskin çatırdığı duyunca dizlerinin bağı çözülüverdi. Şaha kalkan atını güç bela tutabildi. Birkaç saat hiç konuşmadan gittiler. Mola verdikleri zaman ilk konuşan Çumakov oldu. Avcunu gözlerinin üstüne örtüp kısık bir sesle "Ne demeye öldürdüm onu?" dedi. "Burada bozkırda bırakacaktık işte. Boşuna bir günah almayacaktım sırtıma. Gözlerimin önüne geliyor hep." "Sen de hiç alışmayacak mısın bu işe?" dedi Fomin. "Bunca adam öldürdün, daha hala alışamadın mı? Seninkisi yürek değil bir külçe paslı demir." Çumakov sarardı. Öfkeyle pis pis baktı Fomin'in yüzüne. "Üzerime varma şimdi benim, Yakov Yefimovich," dedi. "Uğraşma benimle, yoksa vurur gebertirim bak. Evet ya, seni de, hem de çok kolay." "Ne diye uğraşayım seninle? Benim derdim bana yeter," dedi Fomin yatıştırıcı bir havayla. Güneşe karşı gözlerini kısıp sırt üstü uzandı, gerindi. 16. Gregor hiç bekleme demişti ya, ondan sonraki 10 gün içinde 40'tan fazla kazak gelip Fomin'e katıldı. Şura kuvvetlerince dağıtılan çeşitli ufak çetelerin kalıntılarıydı hepsi. Başsız kalmışlar, bölgede aylak aylak dolaşıyorlardı. Koşa koşa geldiler, katıldılar Fomin'e. Kime hizmet ettikleri, kimi öldürdükleri ne umurları. Serbest göçmen hayatlarını yaşasınlar, ellerine geçen adamları soyup mallarını yağma etsinler, daha ne isterlerdi? Bir sürü gözü dönmüş serseri. Fomin adamları süzüp hor görüyle, evet Melekov dedi Gregor'a. Bize gelenler adam değil, süprüntü. Tümü hapishane kaçkını. İpten kazıktan kurtulan gelmiş buraya. Fomin yüreğinin bir köşesinde kendini hala emekçi halk için dövüşen biri sayıyor. Artık eskisi kadar sık değilse de arada sırada biz kazakların kurtarıcısıyız dediği oluyordu. En saçma sapan umutlara bel bağlamakta birebirdi bu Fomin. Üstelik de inatçı. Silah arkadaşlarının yağmaya dalmalarına yeniden göz yumar oldu. Onun gözünde naçar katlanılacak bir gerekli kötülüktü bu. Günü gelince yağmacıları başından atacak, eninde sonunda gerçek bir isyancı kuvvetler kumandanı olup ufak bir haydut çetesinin reisi olmaktan kurtulacaktı. Ama Çumakov Fomin'in adamlarına toptan haydutlar demekten çekinmiyordu. Sesi kısılana kadar tartışıp duruyordu Fomin'le. Onun da bir başka ölçüde bir hayduttan başka bir şey olmadığını ona anlatmaya çalışıyordu. Yalnızken aralarında sık sık sert tartışmalar çıkardı. ''Ben Şura idaresine karşı çıkan bir ülkü savaşçısıyım.'' diye haykırdı Fomin. Sinirden kıpkırmızı kesilip ''Sen tutmuş bana neler diyorsun? Anlamıyor musun be aptal herif? Ben bir fikir için dövüşüyorum.'' ''Şaka yapma şimdi'' derdi Çumakov. ''Kandıramazsın beni. Ben çocuk değilim. Ülkü savaşçısıymış. Hah, doğuştan haydutsun sen. Dahası ne? Niçin korkuyorsun bu kelimeden? Anlamıyorum.'' ''Çünkü bana hakarettir bu sümsük. Ben hükümete baş kaldırmışım, silahla üzerine varmışım. O halde haydut değilim. Onun için haydutsun zaten, hükümete karşı savaştığın için. Dünya kurulalı beri haydutlar hükümete karşı olmuşlardır. Şura hükümeti ne olursa olsun orası başka, yine de hükümettir. 1917'den beri iş başında, ona karşı çıkanlar kim olurlarsa olsunlar haydutturlar.'' ''Ulan Sulu Bey'in, General Krasnov ne oluyor o halde? Ya Denikin, onlar da mı hayduttular?'' ''Tabii ya, başka neydiler sanki? Onlar da hayduttu. Yalnız onların apoletleri vardı. Hem de apoletler o kadar önemli değil. Sen de ben de takarız.'' Fomin yumruğunu masaya indirir, tükürür, daha başka söyleyecek inandırıcı bir söz bulamaz, boşuna tartışmayı yarıda keserdi. Çumakov'la tartışılmazdı ki zaten. Çeteye katılanların çoğunun giyimleri, kuşamları, silahları mükemmeldi. Hemen hepsinin uzun yürüyüşlere alışkın, günde kolaylıkla 100 kilometre yol alabilen atları vardı. Bazısının hatta iki atı vardı. Birini sürerken öbürünü yanında götürürdü. Gerektiği zaman birini bırakır, öbürüne biner, sırayla dinlendirirdi hayvanlarını. İki atı olan bir atlı günde 200 kilometre yol alabilirdi. Bir gün Fomin Gregor'a, ''Daha başta her birimizin iki atı olsaydı'' dedi. ''Dünyada tutamazlardı bizi. Milisçilerle Kızıl Ordu erlerinin halktan at almalarına izin yok. Almayı da sevmiyorlar zaten. Ama biz dilediğimizi yapabiliriz. Herkese bir yedek at bulmalıyız. O zaman bizi hiç mi hiç enseleyemezler. Eskilerin dediğine göre Tatarlar baskınlarını öyle yaparlarmış. Her birinin iki atı varmış. Hatta bazen üç. Kim yetişebilir öyle atlılara? Biz de aynını yapmalıyız. Tatar aklı bana pek uygun geliyor. Çok geçmeden yeni atlar buldular ve bir süre için gerçekten ele geçmez oldular. Vyashanska'da yeni kurulan atlı milis kuvvetinin bütün gayretleri boşa çıktı. Yedek atlar sayesinde Fomin'in sayıca az kuvveti düşmandan kolaylıkla kurtulabiliyor, ta uzaklara açılıp tehlikeli çarpışmalardan kaçıyordu. Yine de Mayıs ortalarında çetenin dört misli mevcutlu bir kuvvet Üst Koperskaya nahiyesinde Bobrovski köyü yakınlarında dona sürüp sıkıştırdı onları. Kısa bir çarpışmadan sonra çete çemberi yarıp nehrin kıyısı boyunca çekildi. 8 kişi ölü yaralı ve kayıp vermişlerdi. Bundan az sonra Fomin Gregor'dan kurmay başkanı olmasını istedi. ''Bize okumuş biri lazım. Bir plana göre haritayla filan hareket etmeliyiz. Yoksa günün birinde bizi bir köşeye sıkıştırıp canımıza okuyacaklar yine. Bu işi sen üzerine al Gregor Pantaleyeviç.'' Milisçileri yakalayıp kafalarını kesmek için kurmay karargahına ihtiyaç yok, dedi Gregor ters bir sesle. Her birliğin bir kurmayı olmalı, saçmalama, dedi Fomin. Madem kurmaysız yaşayamıyorsun, çuma kafa versen o görevi. Peki sen niçin istemiyorsun? Ne demek olduğunu anlamıyorum da ondan. Peki çuma kofanlar mı? Hayır, o da anlamaz. O halde ne bok yemeye ne olsun diyorsun. Sen subay olduğuna göre bir şeyler bilmen lazım. Taktik filan nedir bilmen lazım. Sen ne kadar iyi bir kuvvet kumandanıysan ben de o kadar iyi bir subaydım. Bizim için tek bir taktik var. Bozkır'da dolanıp gözlerimizi dört açmak, dedi Gregor alaycı. Fomin Gregor'a göz kırpıp işaret parmağını kaldırdı. Ben bilirim seni, dedi. Hep geride tutuyorsun kendini. Işıktan mı korkuyorsun yoksa? Kurtarmaz o seni kardeş. İster takım kumandanı ol, ister kurmay başkanı. Hepsi bir. Seni yakaladıkları zaman mazeret dinlerler mi sanıyorsun? Bekle de gör bak. Hiç de öyle bir şey düşündüğüm yok. Yanılıyorsun, dedi Gregor. Gözlerini dikmiş, palakınındaki sırma püskülü inceliyordu. Ben hiç bilmediğim bir işi üzerime almak istemiyorum. Pekala, madem istemiyorsun almazsın. Sensiz de idare ederiz biz, dedi Fomin yüzünü astı. Bölgede durum kökten değişmişti. Bir zamanlar Fomin'i büyük bir cömertlikle ağırlayan zengin kazakların kapıları şimdi yüzüne kapanıyordu. Çete bir köye girdiğinde çiftçiler bir acele kaçışıp bahçelerde, kuytularda saklanıyorlardı. Vyshanskaya gelen ihtilal mahkemesi vaktiyle Fomin'i barındıran birçok kazağı şiddetle cezalandırdı. Haber nahiyeleri hızla dolandı, haydutlara karşı dostluklarını açıkça dile getirenler üzerinde etkili oldu. İki hafta içinde Fomin yukarı Don'un bütün nahiyelerini dolaşmıştı. Çetenin mevcudu şimdi 130'u bulmuştu. Peşlerine düşenler de alelacele toplanan atlılar değil, güney cephesinden bu yana aktarılan 13. Süvari Alayı'nın birkaç bölüğüydü. Fomin'e yeni katılanların çoğu uzak yerlerden gelme adamlardı. Dolambaçlı yollardan çıkıp gelmişlerdi Don ülkesine. Bir kısmı tek başlarına hapishanelerden kaçmışlardı. Çoğunluk maslaktan ayrılan birkaç düzine atlıydı. Dağılan Kroçkin çetesinden arta kalanlar da vardı. Maslak adamları çeşitli takımlara dağıtılmalarına ses çıkarmadılar ama Kroçkin çeteleri birbirlerinden ayrılmak istemediler. İçlerine kapalı, kaynaşık, başkalarına hiç yüz vermeyen apayrı bir takımdı bunlar. Savaşta olsun, molada olsun hep bir arada hareket ederler, hep bir arada dururlardı. Bir kooperatif dükkanı ya da bir ambar yağma edildi mi ellerine ne geçerse takımın ortak malı yaparlar, sonra da aralarında paylaşırlardı. Herkesin eşit pay almasına özellikle dikkat ederlerdi. Garip Çerkez paltolarıyla birkaç terek ve kuban kazağı, iki kalmuk, avcı çizmeleri kasıklarına kadar çıkan bir Letonyalı, çizgi gömlekleri ve rengi kaçmış denizci üniformaları ile 5 anarşist denizcinin de katılmasıyla Fomin çetesi olduğundan da karma karışık bir görünüş kazanmıştı. Pekala sen hala haydut çetesine başkanlık etmediğini söyleyip duruyorsun ama bunlara ne diyorsun bakalım? Bunlar da mı fikir savaşçıları diye Çumakov bir gün sordu Fomin'e. Düşe kalka ilerleyen atlı kolunu gözleriyle işaret edip. Bir de manastır kaçkını bir keşişle birkaç pantolonlu domuz bulsak tamam olacak. Tam mevcutlu bir ermişler ordusu olacak elimizde. Fomin aldırmadı. Tek bir endişesi vardı şimdi. Çevresine mümkün olduğu kadar çok adam toplamak. Gönüllüleri kabul ederken hiçbir ölçü tanımıyordu. Kumandası altına girmek isteyenleri kendisi sorguya çekiyor. Kısaca tamam uygunsun diyordu. Seni alıyorum. Git kurmay başkanım Çumakov'u gör. Seni bir takıma ayırsın, silah versin. Migulinskaya nahiyesinde Fomin'e üstü başı düzgün, kıvırcık saçlı esmer bir delikanlı getirdiler. Çeteye katılmak istediğini söyledi. Sorgu sualden sonra Fomin delikanlının Rostov'lu olduğunu, eşkıyalıktan hüküm giydiğini, Rostov hapishanesinden kaçtığını öğrendi. Fomin'den söz edildiğini duyunca kalkmış yukarı Don bölgesine gelmişti. ''Hangi millettensin sen? Ermeni misin, Bulgar mı?'' diye sordu Fomin. ''Ben Yahudiyim'' dedi delikanlı az biraz sıkılarak. Fomin bu beklenmedik itiraf karşısında pek afalladı. Bir süre konuşamadı. Ne diyeceğini şaşırmıştı. Biraz düşündükten sonra derin derin içini çekti. ''Ne yapalım? Yahudiysen Yahudisin'' dedi. ''Biz öyle şeylere aldırmayız. Bir kişi bir kişidir. Ama ata binmesini bilir misin sen? Bilmez misin? Öğrenirsin. Önce akıllı uslu bir kısrak veririz sana öğrenirsin. Çumakof'a git seni bir takıma koysun.'' Birkaç dakika sonra Çumakov atını deliler gibi sürüp Fomin'in yanına geldi. ''Aklını mı kaçırdın sen yoksa şaka mı bu?'' diye haykırdı dizginlere asılıp atı şaha kaldırarak. ''Ne bok yemeye tuttun bir Yahudi gönderdin bana? Kabul etmiyorum, defolsun gitsin, nereye giderse gitsin.'' ''Al onu, sen al, bir kişi bir kişidir.'' dedi Fomin sakin bir sesle. Çumakov ağzı köpürerek kükredi. ''Hayır, almayacağım, öldürürüm de almam.'' ''Kazaklar kıyameti koparıyorlar, sen kendin git konuş adamlarla.'' Bu ikisi orada tartışıp lanetleşirlerken kazaklar genç Yahudi'yi ikmal arabalarından birinin yanında yakalamışlar, işlemeli gömleğini, bez pantolonunu çıkarmışlardı. Kazaklardan biri gömleği üzerine giyip, ''Köyün ardındaki o kuru fundalığı görüyor musun?'' dedi. ''Koş git oraya uzan. Biz buradan gidene kadar orada uzanacaksın. Biz gidelim, ondan sonra kalk git istediğin yere. Hiç buraya yanaşma, yoksa öldürürüz seni. En iyisi sen Rostov'a, ananın dizinin dibine git. Savaşmak senin gibi bir Yahudi'ye mi kaldı ulan? Tanrı size ticareti öğretti, savaşmasını değil. Biz sensiz de görürüz o işi.'' Yahudi'yi kabul etmediler ama hemen o gün kazaklar Vyeşanska nahiyesinin bütün köylerinde tanınan ünlü Budala Paşa'yı ele geçirdiler. Kahkahalar arasında ikinci takıma ayırdılar. Bozkır'da yakalanıp köye getirildi. Bir Kızıl Ordu erinin ölüsünden alınan üniformayı törenle üzerine giydirdiler. Nasıl tüfek kullanacağını gösterdiler. Pala çalmasını öğretmek için de epey uğraştılar. Gregor atların bağlı durduğu yere giderken orada toplanan kalabalığı gördü. Ne olduğunu merak edip yanaştı. Bir ara kalabalıktan topluca bir kahkaha yükseldi. Adımlarını hızlandırdı. Birden bir sessizlik oldu. Birisinin ağırbaşlı hoca kârı sesini işitti Gregor. ''Hayır öyle değil paşa, öyle de pala mı kullanılırmış? Öyle odun kesersin, adam kesilmez öyle. Bak böyle yapacaksın, görüyor musun? Herifi yakaladın mı hemen diz çökmesini emredeceksin. Yoksa kolay kolay vuramazsın palayı ayakta olursa. Herif diz çöker, sen arkadan gelirsin böyle, ensesine indirirsin. Öyle dosdoğru vurmamaya bak ama, şöyle birazcık yanlamasına insin pala.'' Budala kınından sıyrılmış palasının kabzasını sımsıkı kavramış, haydutların ortasında hazır olda duruyordu. Suratında bir gülümseme, patlak gözlerini huşu içinde kısarak kendisine ders veren kaza dinliyordu. Ağzının kenarlarından tıpkı bir at gibi yemek kırıntıları sarkıyor, ağzından bakır alı sakalının üzerine, oradan göğsüne bol salya akıyordu. Kirli dudaklarını yaladı, dili döndüğü kadar peltek peltek konuştu. ''Hepsini anladım sanırım.'' ''Sam dediğin gibi yapısam. Sanrı'nın kuluna diz söktüreceğim. Vurdun mu kesisem boynunu. Siz bana pansolon versiniz, bir de gömlekle çizme versiniz. Ama palsom yok benim. Bana bir de palso verin. Her dediğinizi yaparın. Var göğsümle salısırım. Sen önce bir komiseri hakla, paltoyu ondan sonra alacaksın. Şimdi söyle bakalım, geçen yıl nasıl evlendiğini anlat,'' dedi kazaklardan biri. Delinin büyüyen, feri kaçmış gözlerinde hayvansı bir korku parıldadı. Peşi peşine küfürler savurup kahkahalar arasında bir şeyler anlatmaya başladı. Öyle iğrenç bir manzaraydı, Gregor ürperdi. Hemen döndü. ''Geldim, kaderimi böyle heriflere bağladım ben de,'' dedi içinden. Kendinden de yaşadığı sefil hayattan da nefret ederek. Atların bağlı durduğu yerin orada uzandı. Budalanın haykırışlarını, kazakların kahkahalarını işitmemeye çalıştı. ''Yarın çekip gidiyorum. Zamanıdır.'' dedi içinden. Besili kıyak atlarına baktı. Dünyanın öbür ucuna gidebilirdi insan bu atlarla. Çeteden kaçmak için aklını kullanmış, dikkatle hazırlanmıştı. Bir milisçinin ölüsünden Uşakov ismine yazılı belgeler almış, kaputunun astarı içine dikmişti. İki haftadan beri de atlarını kısa ama hızlı bir dört nala hazırlamaktaydı. Her gün saati saatine sularını veriyor, ordudaki atlarından bile daha iyi tımar ediyordu onları. Geceleri ne yapıp edip yan buluyordu, olmazsa çalıyordu. Çetede onun atları gibisi yoktu. Hele o Ukrayna baklakırı bir afetti. Parlak derisi güneşte işlemeli Kafkas gümüşü gibi ışıldardı. Bu atlarla kimse ardından yetişemezdi. Ayağa kalktı, yakında bir kulübeye gitti. Zahire ambarının eşiğinde oturan bir ihtiyar kadına saygıyla sordu. ''Tırpanın var mı nine?'' ''Bir yerde olacaktı bir tane ama kim bilir nerede. Niçin istedin?'' ''Senin bahçeden atlarıma biraz yeşillik kesecektim. Kesebilir miyim?'' İhtiyar kadın biraz düşündü. Ne zaman kurtulacağız sizlerden? İşiniz gücünüz hep istemek, onu ver, bunu ver. Birileri gelir, ürün ister. Öbürleri gelir, ne var ne yok, alır götürür. Vermiyorum tırpanımı. Ne yaparsan yap, vermiyorum. Ne var büyük hanım, otun çok mu değerli? Ot dediğin yoktan mı bitiyor sanıyorsun? İneğimi neyle beslerim sonra? Bozkır'da çok ot var. Sen de gider bozkırdan kesersin Şahinim. Bozkır'da ot bolsa. Gregor sinirlendi. Yine sen o tırpanı bana verirsen iyi edersin dedi. Birazcık ot keseceğim, gerisi senin olsun. Atlarımızı bahçene saldık mıydı bütün otun gider sonra. İhtiyar kadın haşin gözlerle baktı ona, başını çevirdi. Git kendin al dedi. Sundurmada bir yerde asılı olacak. Gregor sundurmada eski, kırık bir tırpan buldu. İhtiyarın yanından geçerken açık seçik mırıldandığını duydu. Başımızdan atamadık gitti kahrolasıcalar. Alıştığı bir şeydi bu. Kazakların çeteye ne gözle baktıklarını ne zamandır biliyordu. Hakları da var diye düşündü tırpanı dikkatle savururken. Hiç sap bırakmadan tertemiz kesmeye çalıştı otları. Ne diye istesinler bizi? Bizi kimse istemiyor. Kimseye rahat huzur vermiyoruz. Buna bir son verilmenin zamanıdır. Düşüncelerine daldı. Atlarının yanında dikilip siyah kadifemsi dudaklarıyla körpe otu demet demet ağızlarında çiğneyişlerini seyretti. Daha yeni çatlamaya yüz tutmuş derin, gençten bir ses onu dalgınlığından sıyırdı. Şu atın güzelliğine bak hele, kuğu bu kuğu. Gregor sesin geldiği yöne baktı. Çeteye daha yeni katılan bir genç kazak, Gregor'un kır atına bakıp bakıp başını sallıyordu. Atın çevresinde birkaç kere dolandı, dilini damağına vurdu. Hayran olmuştu ata. ''Senin mi bu at?'' diye sordu. ''Niçin öğrenmek istiyorsun?'' dedi Gregor ters ters. ''Hadi değiş tokuş edelim. Bende saf kan bir don atı var. Doru, çok ateşli. Her engeli aşar. Öyle ateşli inanmazsın. Şimşek gibidir.'' ''Hadi çek arabanı'' dedi Gregor soğuk bir sesle. Delikanlı bir an konuşmadı. Sonra acı acı içini çekip az ötede yere çöktü. Kır ata uzun uzun baktı. ''Senin at solugan olmuş, haberin var mı?'' Gregor sesini çıkarmadı. Bir saman çöpüyle dişlerini karıştırıyordu. Bu saf delikanlıdan bayağı hoşlanmaya başlamıştı. ''Değişmez misin amca?'' Delikanlı Gregor'a kocaman gözlerle bakıp yavaşça sordu. ''Hayır, değişmem. Atınla beraber kendini de koşsan değişmem.'' ''Nereden buldun sen bu hayvanı?'' ''Ben yarattım onu. Canım bırak şimdi doğruyu söyle. Her zamanki gibi adamın biri düşürdü.'' ''Budalayla konuşmak faydasız.'' dedi oğlan gücenik bir sesle. Çekti gitti. Bir ölüm ıssızlığı içinde köy Gregor'un önünde yayılmıştı. Fomin'in adamlarından başka kimseler yoktu görünürde. Bir yan sokakta terk edilmiş bir araba, avlunun birinde üzerine balta saplanmış duran bir odun yarma kütüğü, onun yanında yarı palanyalanmış bir tahta, yolun ortasında güdük otları tembel tembel geveleyen boyunduruklu öküzler, kuyu başında devrik kova. Bütün bunlar köyün sakin hayatının ansızın beklenmedik bir anda bozulduğunu, köylünün işini yarıda bırakıp kaçtığını, bir yerlere gizlendiğini gösteriyordu.